Ayrım 5.
Şu ana kadar etkinliklerini sürdürmekte olan yönetici planların dünyanın büyük sıçrayışa hazırlanmasını sağlama yolunda gösterdikleri çabaları sayesinde beşeri ortamın belirli bir düzeye ulaşmasına çok az bir zaman kalmıştır. Bu yöneticilerin beşeri şuur seviyelerini yükseltme gayretleri sonucu meydana gelmiş bulunan ortak alanlar sayesinde insanlık büyük sıçrayışın bilgisini almaya layık bir hale gelmiş bulunmaktadır. Büyük sıçrayış tamamen yüce bilgi kitabının ışığı sayesinde olabilecek bir yüce olanaktır. Bu olanağı insanlığa hazırlayan büyük, yüce planın bu dönemin başlangıcından beri ilk kez doğrudan doğruya beşeriyete bir uzantı halinde yaklaşarak kendi ışığını dünya yüzeyine yayacağını artık anlamak gerekmektedir. Büyük sıçrayışın mevcut bütün realitelerin bir hazırlık bilgisinden öteye geçmediği iyice kavranırsa, saf hakikati içeren bir yüce bilgi vasıtasıyla sağlanacağını kavramak daha kolay olacaktır. Dünyadaki bütün fikirler, eylemler, inançlar, doktrinler ve maddesel hareketler bütünüyle büyük sıçrayışa hazırlıktan ibarettir. Bütün mevcut eylem ve etkinliğin amacı büyük sıçrayışa hazırlık görevini yerine getirmekten ibarettir. Bütün şuurlar her kademe ve aşamada büyük, yüce idareci planın iradesini uygulamak için müşterek bir mesai harcamaktadırlar. Bütün göreceli realiteler, istek ve hareketler kademe ve aşama bilgilerini içerirler. Bu durum gelişimin son aşamasına kadar süren muazzam bir hedeflere ulaşma mücadelesinin mevcudiyetini gösterir. Hedefe ulaşma ise bütün insanlık için büyük sıçrayışı gerçekleştirecek olan yüce bilginin saf ışıktan alanı içine girmektir. İlk ve son hedef budur. İnsanlık gerçek mahiyetine, varlığının gerçek özüne, eşyanın tözüne ancak tek bir aynı bilgi olarak hedefin bilgisi sayesinde ulaşabilecektir. Başlangıçta tespit edilen amaç, hakiki ruhsal evrimin bütünsel olarak sağlanması için oluşması gereken büyük sıçramanın bütün enerjilerin en yüce gayretiyle meydana getirilmesidir. Bütünüyle insanlığa verilen bilgilerin asıl amacı, insanlığın maddesel evrimini ve aynı zamanda da maddenin evrimini sağlamak içindir. Şu ana kadar insanlığa verilmiş olan bilgiler ve iletilen tesir akışlarının asıl amacı varlığın maddesel bilgi, görgü ve deneyimini sağlamak için olmuştur. Devam etmekte olan bu eylemin büyük bir ivme kazandığını da gözlememek mümkün değildir. İster felsefi ve dinsel olsun, ister maddeci ve ruhçu olsun, yeryüzünde mevcut olan bütün bu akış odaklanmalarının sistemleşmiş yani kalıba alınmış bilgi ve sezgilerin temel işlevi, dünya okulunun çok büyük fedakarlıklar pahasına sağlamış olduğu imkanlardan yararlanan insanın maddesel görgü, bilgi ve deneyimini sağlamaktır. Ta başlangıçtan beri tespit edilen bu yüce amaç için meydana gelen mekanizmaların, sonsuz sayıdaki etki planlarının birlikte işlev halinde olmaları sonucunda hedeflerine ulaşmaları en yüce bir gerçekliktir. Bu amaç, büyük sıçrama olarak ifade edebileceğimiz zaman ve mekan imkanlarının spiritüel bir tekamülü sağlayacak şekilde enerjetik değişime uğraması olarak ifade edilebilir. İşte bu değişimin son hazırlıklarını sürdüren dünya ve diğer varlıklar, ellerindeki işlerini hızla tamamlamak için telaşlı bir faaliyet içinde bulunmaktadırlar. Dünyadaki karmaşanın sebebinin bu olması olasılığı çok yüksektir. Bütün varlık ve varlık sistemleri planlar halinde idareci mekanizmayı oluşturarak kendi amacına giden yolları aça aça, merhaleleri aşa aşa, yüce amacına doğrudan bir açıyı izleyerek yaklaşmaktadırlar. Konsantrasyonun şiddeti o kadar güçlüdür ki hiçbir engelleme bu ilerleyişin devamına set çekemez. Dünya üzerindeki zaman ve mekan imkanlarının spiritüel bir gelişme yönünde göstereceği değişiklikler sayesinde beşeri hüviyetin kökünden değişeceğini hepimiz açık seçik gözleyeceğiz. Bakalım gerçek sevgi, dayanışma, fedakarlık ve mutluluk nasıl olurmuş göreceğiz. Sevgi, mutluluk, kardeşlik, dostluk ve insanlık diye çırpınanların hepsi sağlam bir bilgiye dayanmadan kendi zan ve arzularını kelimelere dökmekten başka bir şey yapmamışlardır. Bir monologdan öteye gitmeyen ifadelerin işaret ettiği yönde arayışlar. Sevgi ve mutlulukla yola çıkanlar yolun derdine düştüler. Yolu sevmekten kendilerini bilemediler. Ama kendilerini bilenler var ya, onlar yolu da bildiler ve böylece kendilerini yolu da kendileri gördüler. Ey büyük toprak ana, ey yüce fedakar dünya! Aşinası olduğumuz yoldan giderek madde vasıtasıyla bizim maddesel evrimimizi sağlama vazifesini varlığın birliği ilkesinde yazıldığı gibi sonuna kadar yerine getirmek gayretini her şeye rağmen azaltmayan koca dünya, sen gelişmiş bir varlıksın. fedakarca yaptığın vazifeni, yaptığın son fedakarlık dolu gayretlerle tamamlamak üzeresin. Gelişimlerini sağlamak üzere senin sinende müşfik bir zemin bulan varlıklara büyük bir şefkatle kucak açarak onlara sonsuz anlayış içinde sağlamış olduğun imkanların amacına ulaşmış olduğunu görüyoruz. Dayanışma ve yardımlaşma ilkesinin en güzel örneğini veren dünya, kendi bünyesinde geliştirdiği etki alanları vasıtasıyla vazifesini tamamlayabilmiştir. İnsanlığın bundan sonraki yürüyüşü artık adım adım değil, sıçramalarla olmaktadır. İnsanlığı birleştiren bilgi. Bilgi vasıtasıyla özgürleşmek, bilgi vasıtasıyla özgürleştirmek. İşte bu iki hareket bütün insanlık dramındaki bilge insanların temel hareketi olmuştur. Bilgiden maksat pasif bir fiil halindeki öğrenilmiş, alınıp satılan bir realite bilgisi değil, entelektüel manadaki kesin biliştir. Kesin bilişe konu olan bilgi ise gizil güç halinde var olan bir bilgi olmayıp tersine aktif, güven verici, aklı ve zekayı konu edinen bir bilgidir. Kesin bilişte sadece madde dünyasının cevherini anlamak ve kavramak söz konusu değildir. Bütün bunları kapsayacak derecede spiritüel gerçeklikleri, bütün olabilirlikleri, doğal alanla doğa üstünü tamamlayan, birleştiren, birleşik alanlar halinde kavrayan, iki mantığa göre değil, çok değerli mantığa göre hareket eden bir biliş söz konusudur. Şimdi soralım, dünyada böylesi bir nitelikte bilişe sahip ne var? Bilim mi, metafizik mi? Bilimin yukarıda sözü edildiği biçimde birleştirici bir işlevi hiç denecek kadar az olmuştur. Aynı şey metafizik için de geçerlidir. Ne bilim ne de metafizik herkes için değildir. Ancak onların boyunduruğu altına girdiğiniz zaman bazı bilgiler elde edebilirsiniz ki bu durum özgürlüğünüzün ipotek altına alınmasıdır. Kesin bilgi özgürleştirirden maksat, madde dünyasının madde ötesine eksiksiz şekilde çok doğal bir biçimde akışını sağlayan, madde ötesinin maddeye olan etkilerini yönlendiren mekanizmaların bilgisidir. Buna karşı günümüzdeki bilim temel işlevini çoktan yitirmiş, üretici bir kuvvet, alınıp satılan bir mal haline gelmiştir. Bilgi çağı deyimiyle teknolojinin boyunduruğu altına girmiş, ticari mal özelliğini taşıyan bir bilgi devri asla kastedilmemektedir. Temel bilimlerin teknoloji için alınıp satılması çok ibret verici bir durumdur. Beşeri egoizmanın nelere kadir olduğunun bir göstergesidir. Bütün insanlığı birleştirebilecek olan kesin bilgiye götürücü bir arayış çabasının yüzyıllardan beri gösterildiğini kuvvetle seziyoruz. Şu ana kadar yerden ve gökten elde edilen bilgiler her türlüsüyle tümel bilginin sağlayacağı kesinliğin ve keskinliğin bir bulanık yansıması olmaktan öteye geçememiştir. İster doğadan ister doğa üstünden elde edilmiş bilgi olsun, hiçbir bilgi dünya için kesin bilgi olamamıştır. Kesin bilgi ilerletici, geliştirici, evrimleştirici, değiştirici ve gerçekten yükseltici bilgidir. Eğer böyle bir bilgimiz olmuş olsaydı, insanlık bugünkü yozlaşmış durumda bulunmazdı. Birlik ve bütünlüğünü çoktan sağlardı. Maddenin, ruhun ve hayatın anlam ve maksadını ifade edebilen bilgiyi bilmek isteyen ve bilebilecek olan tek yeryüzü canlısı insandır. Aşkın gerçekleri ve son hedeflerimizi öğrenmemizde hangi yeryüzü bilgisi ister spiritüel olsun ister maddesel olsun bize yardımcı olacaktır? Apaçık gerçekleri bile göreceli hale getiren bilimin kendisi mi? Yoksa semavi kaynaklı olmasına rağmen insanlığın alım satımına konu olan dinler mi? Kesin bilgi cenneti ve göklerin melekutunu aşan sırf aşkın bir zekanın bilgisidir. Böyle bir bilgiye insanlığın kendi çabalarıyla ulaşması ya da elinde bulunduğunu iddia etmesi hayalden ibarettir. Aşkın zekanın kendi bilgisini söz halinde maddeleştirmesi, yani bilginin enkarnasyonu olmadan insanlığın bunu idrak etmesi mümkün değildir. Bu bilgi enkarne olmuş, cenin halinden doğum haline geleceği yol ve zamanı tamamlamak üzeredir. Yüce bilgi ışığının şanına layık bir zemin hazırlığının hızı, baş döndürücü bir hal alarak, insanlığı nihai amacına doğru çekmektedir. Nerelere, niçin bağlanıp kaldığımızı gözden geçirmenin en son olanağı içindeyiz. Uyanık olalım. Ruhsal vazifelerle yüklenmiş kimselerin fonksiyonu her şeyden önce bir bilgi ve öğreti fonksiyonudur. Bu durumun ruhsal vazifeleri yüklenmiş kişi ve kurumlarda görülmesine pek ender olarak rastlıyoruz. Sanki bilgi ve öğreti fonksiyonunu yerine getirmek arızi bir durum göstermektedir. Modern dünyamızda ayrıntıların birincil fonksiyon haline dönüşmüş gibi görünmesinin nedeni, buradaki ruhsal vazifelilerin gerçek tabiatını tamamen unutmuş olmasıdır. Çağımızın sapmalarından birini burada görmekteyiz. ruhsal vazifeler genel vazifelerin içinde bulunarak ayrıntılar düzleminde gerçekleri aramaya çalışanlara aşkın ve yüce bilgilerden sunarak ruhsal ya da manevi otoritenin beşeri olan her şeyi kapsadığını öğretmektedirler. Gerçek ilkelere bağlı bir zemin üzerinde kurulmuş bir toplumda herkes yetkisi dahilinde olan işlevi doldurmak zorundadır. Bunun aksi hali düzensizlik ve karmaşadır. Çağımızda gözüken bu değil mi? Madde ve mana dünyaları, bu birbirinin devamı olan iki düzen bugüne kadar birbirinin içine girmediği gibi maddesel kaygılarda kendi içinde mutlaka bağımsız olması gerekenleri asla böylesine etkilememişti. Kuşkusuz bu durum çağımızın kaçınılmaz sonuçlarıdır. İlkelerden kaynaklanmayan bir evrimin gerçekleşmesine imkan yoktur. Her türlü değişim kendi ilkesine bağlıdır ve bu ilke hareketsizdir. Aynı şekilde ayrıntı ya da değişim dünyasına dahil olan etkinlik de kendi ilkelerine sahiptir. İktidarı dahilinde olan realiteden, kendi alanından uzak ve bilgi alanı içinde bulunmayarak kendi ilkesine sahip olabilir. Bu durum onun ilke ya da metafizik bilgisinde gözlenen değişmezliğe kavuşmasını sağlar. Bu değişmezliği zaten kendi içinde barındırmaktadır. Gerçek olan her bilgi kendi nesnesini tanımlar. Ruhsal vazifeler bu bilgiyi içerdiği gibi süreklilik özelliğine de sahiptirler. Ama maddi gücün geçici ve olağan hadisata tabi olduğunu görüyoruz. Maddesel planın yalnızca bir üst ilkeyle bağlantısı vardır. Maddesel istikrarı kendi tabiatına ve karakterine uygun olduğu ölçüde kendi yöntemleriyle sağlar. Anlaşıldığı gibi sözünü ettiğimiz bu üst ilke ruhsal gücü temsil etmektedir. Maddesel gücün varlığını sürdürebilmesi için bu ülkeden gelen bir ruhani muhafazaya, kutsamaya ve enerjiye ihtiyacı vardır. Bilgiden kaynaklanmayan her eylem ilkeden yoksundur ve anlamsız bir çabadır. Aynı şekilde ruhsal idare mekanizmasına bağımlı, muhtaç olduğunu bilmezlikten gelen maddesel güçler de anlamsız, aldatıcı ve sahte olacaktır. İlkesinden uzak kalarak düzensiz bir biçimde çalışacak ve ister istemez kendi yok oluşunu hazırlayacaktır. Bilgi bir anahtardır, sürekliliği ve genişliği vardır, kendi kendini açabilir. Bilginin dışarıya ve içeriye doğru olan hareketlerinin sonunda yayılımın genişliği ve yoğunluğu gibi durumlar ortaya çıkar. Bilginin geniş zeminler üzerinde dağınık halde bulunduğunu, içeriye doğru olan yayılmalar sırasında da bilgi yoğunluğunun artması sebebiyle zemin daralmasına sebep olduğunu biliyoruz. Böylece en uç noktalara kadar ulaşarak kendi bünyesinde için için yayın yapma imkanı her zaman mevcuttur. Burada önemli olan husus zeminlerin etkisidir. Yani bilgi yayıldığı zeminlerin etkisinde kalarak ve zemin yorumlarına bağlı kalarak yayılabilir. Ama ne olursa olsun asli özelliklerini asla kaybetmez. Her türlü yorum ve simgeleşmeye maruz kalarak somutlaştırılmalarına rağmen bilgi iletişimi sürer. Zemin ihtiyaçlarından doğan yorumlar ve bilginin yorumsal çeşitlenmesi, ihtiyaçların bir noktaya kadar karşılanması ihtiyacından doğmaktadır. Fakat zemin ihtiyacı olan yorumlamalar, esas olan bilgiyi yok edercesine bir aşırı genişleme hali gösterirse, geriye dönüş icabı yerine gelir. Bunlar, yani geriye dönüş eğilimi içinde yayılan bilgiler, kendilerine marazi zeminler hazırlarlar. Yozlaşma budur, ister toplum, ister birey olsun. Açık seçik bir bilginin kendisine gereken zemini bulamaması halinde bu bilginin, bu enerjinin yok olup gitmesi söz konusu değildir. Bu bilgi enerjisi varlığın iç bünyesine doğru yoğunlaşmasına devam eder. Zemin, toplum ya da birey olsun asla bu enerjiden mahrum kalmaz. Bilginin yayımı süreklidir. Bu rahmetten liyakate göre herkes yararlanır. Temel yapı bilgidir. Bilgi enerjisinin meydana getirdiği asli çatı madde evreninin bir arada olmasını yani dağılmamasını sağlar. Var olan her şeyi ayakta tutan, onların yapısal niteliğini koruyan bilgi enerjisidir. Hepimiz devre sonu beşeriyetine mensup olarak yüce bilgi ışığının yayılımı altında, onun yüce etkisi altında her an bulunmaktayız. Dünyada gözlediğimiz hızla artan yozlaşma ve gemi azıya alma durumu, yüce etkiye giderek daha çok maruz kalmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Yani varlıklar sahip oldukları zeminle yüce bilgi ışığının zemini arasındaki titreşimsel dengeyi kurabilmenin çabası içerisindedirler. Yozlaşma ve azma şeklinde gözüken bu yaygın telaş ve bocalamanın temelinde gene de hizmet etme eylemi bulunmaktadır. Artık uyum ve esnekliği kavram halinde benimseyip yaşamaya çalışmanın bir ötesine geçip onu yetenek haline getirmek zamanıdır. Bütün insanlık ellerindeki bilginin esasına, orijinaline doğru hızla yol almak zorundadır. En büyük, yaygın vazife budur. Ne mutlu bu yolda kendilerini hizmete adamış olanlara. her şeyi bir şeyle anlatabilecek kudrette olan dünyamızda hangi bilgi vardır diye bir soru sorsalar, verebileceğimiz cevap bir tek değil, her şeyden toplanmış bir şey olacaktır. Çünkü her şeyin özünü ve mayasını sağlayan o şeyin tarafımızdan anlaşılabilmesi için onun bize muhatap olması gerekiyor. Böyle bir bilgiyle insanlık hiç karşılaştı mı? Bu karşılaşmanın hudutları ve boyutları ne olması gerekir eğer karşılaştıysa? Her şeyi bir şeyle anlatabilen bir bilgi yeryüzünde insanlarca bilinmemektedir. Bunca ayrılık ve zıtlık zaten bunun apaçık bir delilidir. Henüz böylesi birleştirici bilgiyle tanış bile olamadık. Nerede kaldı ki dost olalım? Semavi denilen yazı ve sözler her şeyi bir şeyle anlatabilen, anlatmış olan bir nitelikte değildirler. Onların kendi objektif ifadeleriyle ayrılık getirmeye gelmiş oldukları, şeriatleriyle ileri sürdükleri ifadelerle de apaçık ortadadır. Birleştiricilik, birleyicilik özellikleri lafzen olmakla beraber fiilen uygulama olarak derin bir uçurum meydana getirerek ayrılık yaratmışlardır. Evet, kutsal yazı ve sözlerin her millet içindeki temel rolü, insanlar arasındaki anlayışsızlıktan doğan uyumsuzlukların hızla uyumluluğa dönüşmesini sağlamaktı. Bu rolü hakkıyla yerine getirebilirler mi? Kendi anlayışsızlıklarının hudutları içinde kalanlarla dost, onları aşan ve dıştan sararak koruyanlara karşı düşman oldular. Kısaca, her şeyi bir şeyle anlatabilme yetki ve yeteneğinden mahrum olan bu eski sözler, artık son bir gayretle kendi durumlarını, yani nasıl uyum sağlayamaz ve esneklikten yoksun kalmış olduklarını ifade etmektedirler. Gözüken budur. Kendi inananlarına karşı takındıkları tutum, insan inanç içindir olarak ifade edilebilir. Yani inanç her şeyden önce gelir ve insan inancının kölesidir. Oysa her şeyin insanın gelişmesi, kemalatı için olduğunu da biliriz. İnanç insan içindir. O inancın enerjisinden yararlanan insan ruhu, birçok zorlu imtihanlara göğüs gerebilir, esnek ve sabırlı olarak anlayışını arttırır. İnsan yüreğinin olmadığı yerde en güçlü inanç konusu değersizdir. İnanca değer veren, onu kıymetlendiren şey, insan ruhunun ona sarf ettiği emek, harcadığı dikkat ve özenden gelir. Varlığın ihtiyacı ne yöndeyse, inancın gücü ve etkinliği de o yönde ortaya çıkar ve yararlı olur. İnançla varlıklar kendi ihtiyaçları istikametinde yürüyüp çaba sarf ederken, bu eyleme uyum sağlayamıyor ve yasakçı, engelci, durdurucu bir durum tutum alıyorsa, inançlar sürelerini doldurmuş, zamana uyum sağlayamayan kabuksu varlıklara dönüşmüşlerdir demektir. Bu durum bugün mevcut mudur? Evet, mevcuttur. Ve her türlü teolojik ve ideolojik inanç kadrolarında büyük bir karmaşa ve kargaşa yaşanmaktadır. İnsan için olması gerekenler insana karşı olmaktadır. Yüce bilgi ışığının her şeyi bir şeyle anlatabilen nuruna olan gereksinimimizin hesaba gelir yanı kalmamıştır. Madde maddeyi değil, ruh maddeyi kurtarır. İnsanlığı birleştirecek bilgiyle henüz şereflenecek kadar kemalata ulaşamadık. Ne aklen ne vicdanen bu yüceler yücesi bilgiye dokunmak, onun koruyucu, geliştirici, ilerletici, genişletici etki alanına girmek nasip olmadı. Ama böyle gelmiş böyle gitmez. Kelim perçeme önüne düşecek elbette. İnsanlığın bu vurdum duymazlığı, hele ülkemiz insanının biz ne kösler dinledik sözleri, kaşarlanmış vicdanlardan yükselen şüpheci, umutsuz, şaşı anlayış çığlıklarıdır. Bütün bilimlerin ve bilinmeyenlerin çözümlendiği ve bilginin beklendiği bu dünyada varlığın öz olarak kendini ortaya koymasından başka yapılacak iş, atılacak adım kalmadı. İşletmelerde yeni çağ anlayışı. Geleceğin dinamik yapısında bütünsel bir mükemmelliğe ulaşmak için yöneticiler yeni çağ becerileri dediğimiz özelliklerle geçmişi aşmayı öğrenmelidir. Birçok insanın mükemmelliği, onunla karşı karşıya kaldığı zaman fark etmeleri gibi çoğumuz dünyanın son 30 yıl içinde çarpıcı bir şekilde değiştiği gerçeğini kabul ediyoruz. Eski çağa ait yönetimi, fırsatların çok bol gibi göründüğü bir dönem olarak karakterize edebiliriz. Andrew Carnegie, Henry Ford, John D. Rockefeller ve diğerleri geniş doğal kaynaklardan yararlanan erken Amerikan dönemine ait "Biz her şeyi yapabiliriz" ruhunu temsil ettiler. Aynı zamanda tek başına sıkı çalışmanın rüyaları gerçekleştirebileceği gerçeğinin somut örnekleri oldular. 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri tam bir büyüme yaşadı. Ardından gelen 1960'ların kova çağı ve 1970'lerin başlarında eski çağa ait değerler ve tutumlara yönelik derin bir sorgulama meydana geldi. 60'lı yıllarda çok sayıda genç insan için ticaret hiç de hoş bir uğraşı değildi ve bu yüzden yığınla genç sosyal bilimlere yöneldi. Ama sonra 1970'lerde ortaya çıkan Ben nesli işletme, hukuk ve tıp okullarına yığıldı. Sonra bir gün fark ettik ki eski çağın tutumlarını doğru bir şekilde sorgulamıştık ama onların yerine kabul edilebilir yeni fikirler koymamıştık. Dünya değişmişti. Onu biz değiştirebilir miydik? 1980'ler yeni yönetim davranışları ve teknikleri doğurdu. Ama kitaplar, danışmanlar ve üniversite görevlileri tarafından önerilen kalite toplantıları, ekip oluşumları, Japon tarzı yönetim ve diğer önlemler başarısız oldular. Çünkü bu tavsiyeleri tutmaya çalışan üst düzey yöneticileri kendi tutum ve yaklaşımlarında temel değişiklikleri yaratamadılar. Lider kitabının yazarı Michel Makobi'nin deyişiyle kendi kendini geliştirmeye yönelik bir ahlakı ifade eden yeni bir liderlik modeline ihtiyaç vardı. Sadece en üst yetkililer için değil, aynı zamanda büyük ticaret, hükümet, sendika ve kamu yararına çalışan kuruluşların tüm düzeylerinde çalışan insanlar için de geçerli bir olgudur bu. Makobi, sonraki nesli eğitecek zamanın kalmadığını iddia ediyor. Bu yeni model liderlikten hemen yararlanmalıyız. Bu ise bütün üst düzey yöneticilerinin çok hızlı bir şekilde yeni yetenek ve beceriler geliştirmesi gerektiği anlamına geliyor. Üstelik basit formüllerle, mekanik tekniklerle veya taklitçilikle değil, yeni çağ yönetimini karakterize eden temel yeni becerilere derinden bir yönelmeyle. Yöneticiler yeni çağ becerileri dediğimiz özelliklerle geçmişi aşmayı öğrenmeliler.